Ayrım 7.
Hacı Bektaş'ın Ön Asya'daki faaliyetleri devam ederken onun gibi Baba İlyas'ın dervişi ve halifesi olan Şeyh Edebal de benzer faaliyetlerde bulunuyordu. O ahi örgütü içinde güç kazanıyor, aynı zamanda Osman Bey'i damat edinerek siyasette etken bir konum elde ediyordu. Şurası muhakkak ki Edebali'nin gücü daha çok ekonomik ve siyasi bir kimlik taşıyordu. Buna karşılık Hacı Bektaş'ın etkinliği mistik, dinsel bir karakter taşıyordu. Özellikle gösterdiği ileri sürülen kerametler onu şaman eğilimlerini ve reflekslerini muhafaza eden heterodoks dervişler ve halk arasında efsaneleştirerek etkinleştiriyordu. Şunu açıkça kaydetmek gerekir ki her iki tarafın da birbirlerine ve ellerinde bulundurdukları imkanlara ihtiyaçları vardı. Kaldı ki Osman'ın beyliğinin siyasi varlığı her iki kanat bakımından da güvence oluşturuyordu. Osman Bey'in Edebali'ye damat olması bu beyliği diğerlerinden farklı ve güçlü kılıyordu. Unutmamak gerekir ki Selçuk Devleti'nin başkenti Konya'ydı. Konya Karaman Beyliği'nin elinde bulunuyordu. Dolayısıyla Karamanlılar kendilerini Selçuk Devleti'nin doğal mirasçıları olarak görüyorlardı. Buna paralel olarak Selçuk ricalini de etkileyen Mevleviliğin merkezi de Konya sayılıyordu. Her ne kadar sosyete kalenderiliği kabul edilse de Mevlevilik Karaman yönetimini etkiliyordu. Kaldı ki Mevlevilerle ahiler arasında olduğu gibi Mevlevilerle Hacı Bektaş ve siyasi nedenlerle Edebali yandaşları arasında da soğuk rüzgarlar esiyordu. Zira Edebali ve Hacı Bektaş avam kalenderiliğini temsil ediyor, havas ile değil avam ile bütünleşiyorlardı. İşte bu nedenle Anadolu Türkmenleri Farsça ve Arapça ağırlıklı ağdalı bir dil kullanan Mevlana'ya saf duru ve basit bir Türkçe kullanan Bektaş'ı tercih ediyorlardı. Böylece Osmanlı Beyliği müstebitlerle ve yabancılarla işbirliğine yatkın kent aydınları ile değil, dünya malına metelik vermeyen, dinsel taassuptan uzak, heterodoks şeyhlere, dervişlere ve Türkmenlere dayanmayı yeğliyordu. Eflaki Hacı Bektaş ile Mevlana arasındaki tatsızlığı şöyle kaydediyordu. Hacı Bektaş-ı Veli Baba Resul'ün has halifelerinden idi. Baba Resul Rum ülkesinde yani Anadolu'da zuhur etmişti. Bir topluluk ona, Baba Resul'a, Baba Resulullah diyordu. Hacı Bektaş'ın marifetle dolu ve aydın bir kalbi vardı. Fakat şeriata uymuyordu. Nakibi Şeyh İshak'ı birkaç müritle birlikte Mevlana'nın yanına gönderdi ve Mevlana'dan ''Ne iştesin, ne istiyorsun, dünyada kopardığın kıyamet nedir?'' diye sordurdu. Buna sebep de dünyanın bütün büyük ve küçüklerinin Mevlana Hazretlerine teveccüh etmeleriydi. Bütün şeyhler ve emirler Mevlana'nın sözlerini işitmekten lezzet alıyorlardı. Birçok mukallit müritler de kendi sahte müteressim şeyhlerinden yüz çevirip bu hakikati arayan ve onu tasdik eden hanedanın kulu ve müridi olmuşlardı. İşte bu hali kıskanma onlara çok işliyordu. Kıskançlık yüzünden her taraftan her biri onun aleyhine sözler söylüyor, nükteler savuruyor ve onu yeriyorlardı. Yine Hacı Bektaş demişti ki, eğer aradığını buldunsa sus, bulmadınsa dünyaya attığın bu gürültü nedir? Kendini insanoğullarının manzuru yaptın, halkın bu kadar hanumanını birbirine kattın. Ariflerin menkibeleri, cilt 1, Ahmet Eflaki, çeviren Prof. Tahsin Yazıcı, Hürriyet Yayınları İstanbul 1973, sayfa 375-315. Eflaki daha sonra Hacı Bektaş'ın boğazını Mevlana'ya sıktırıyor, onu ölümle korkutuyor ve söylediklerine pişman ettiriyordu. Keza menkibelerin bir başka bölümünde Hacı Bektaş'ın Anadolu yaşamındaki yeriyle Mevlana'nınki şöyle belirleniyordu. Yine pervanenin yarı garı ve naibi Kırşehir vilayetin emiri ve Mevlana'nın halis müridi olan Cican'ın oğlu Emir Nurettin bir gün Mevlana Hazretleri'nin hizmetinde Hacı Bektaş Orasani'nin kerametlerinden bahsediyordu. Bir gün Hacı Bektaş'ın hizmetine gittim. O dış görünüşe hiç saygı göstermiyor, şeriata uymuyor ve namaz kılmıyordu. Ona mutlaka namaz kılmak lazım geldiğine dair ısrarda bulundum. O git su getir de abdest alayım ve taharet edeyim diye buyurdu. Desteği kendi elimle çeşmeden doldurup onun önüne getirdim. Maşrapayı alıp bana verdi ve dök dedi. Onun eline su döktüğüm vakit berrak suyun kan olduğunu gördüm ve bu durum karşısında şaşakaldım dedi. Bunun üzerine Mevlana Hazretleri keşke kanı su yapsaydı. Çünkü temiz suyu kirletmek o kadar büyük bir hüner değildir. Musa Nil'i Kıpti için kan ve kanı da sıptığı için berrak su yaptı. Bu onun kemalindedir. Bu şahısta o kuvvet yoktur. Buna israfın değiştirilmesi derler ki Kur'an'da şüphesiz israf edenler şeytanın kardeşleridir buyurulmuştur. Hastepli senin şarabının sirke ve müşkülünün hal olmasıdır. Senin alçak bakırın halis altın olur. Kafir nefsin Müslüman olur, İslam olur. Kilin gönül kıymetini alır dedi. Hemen o anda Nurettin baş koyup Hacı Bektaş'a gösterdiği rağbetten vazgeçti. Şiir, insan yüzlü birçok iblisler olduğundan her ele el vermek doğru değildir. Ahmet Eflaki, cilt 1, adı geçen eser, sayfa 451-480. Kısaca suyu kana çeviren Hacı Bektaş, Edebali'nin damadı Osman Gazi'nin beyliğini tercih ederken, kanı suya çevirmeyi sağlık veren Mevlana da Konya'daki siyasi otoriteye el vermeyi tercih ediyor, şeyh ve emirler arasında Hacı Bektaş'ın prestijini kırmaya çalışıyordu. İşte bu zeminde Bektaşilik Yeniçeri Ocağı'na giriyor, Yeniçeri Ocağı Bektaşi Ocağı'na dönüşüyordu. Bu yöndeki gelişmeler şöyle bir seyir izliyordu. Ahi babası olan Edebali'nin kardeşi Ahi Şemseddin, oğlu Ahi Hasan, bacanağı ise Çandarlı, Cendereli Kara Halil Hayrettin idi. Edebali'nin kayınpederi de Kalenderi Şeyhi Tacüddin Kürdi idi. Şeyh Edebali'nin nüfuzu Osman Gazi'yi pek selabetkar etmiş idi. Tarikatçılara meyil, tekkeler inşasına fazlaca ihtimam, hayrata talep ve mesarraat ilk hengamda zahir olan şu nüfuzunun eseridir. Tarihi Ebul Faruk, cilt 1, mürettip ve naşiri Mesul-i Tazade Ömer Faruk bin Mehmet Murat, Matbaa-i Ahmedi İstanbul 1325, sayfa 75. Edebali'nin tesis etmeye çalıştığı bu düzen anlayışı, Osman Bey gibi oğlu Orhan Gazi zamanında da devam ettiriliyordu. Hatta Orhan Gazi bir heyet oluşturarak yapılacak işleri bu heyete müzakere ettiriyor, karar aldırıyor ve uygulatıyordu. Tanzimat ve ıslahat işlerini görüşen bu heyete, derviş meşrep bir yapıya sahip bulunan ve daha çok Edebali'ye çektiği anlaşılan kardeşi Alaaddin Paşa başkanlık ediyordu. Heyette ayrıca Edebali'nin bacanağı olan Çandarlı Kara Halil, ki kendisi aynı zamanda Mevlana idi, Şehzade Süleyman Paşa ile Küçük Şehzade Murat, yani Sultan 1. Murat bulunuyordu. Tarihi Ebul Faruk, cilt 1, adı geçen eser, sayfa 69-70. Bu heyetin toplantılarına Orhan Gazi gibi yaşlı alpler de katılabiliyordu. Hatta oy da kullanabiliyorlardı. İşte Yeniçeri Ocağı'nın kurulması ve örgütlenmesi başta olmak üzere tüm konularda olduğu gibi ocakla ilgili kararlar da bu heyet tarafından alınıyordu. Hiç şüphe yok ki Yeniçeri Ocağı'nın bektaşileştirilmesi meselesi herhangi bir rastlantı veya dış etken sonucu değil, başta Kari Halil olmak üzere erken ve ricalin hem eğilimleri hem de kararları sonucu gerçekleştiriliyordu. Nitekim bu yol ve yöntem izlenerek Sultan Orhan yeni oluşturduğu silahlı gücün erlerini Hacı Bektaş-ı Veli'ye veya onun haleflerine götürüyor, el aldırıyordu. Bu olayı bir kez daha vurgulamak gerekir ki Neşri tarihine dayandıran Hammer şöyle kaydediyordu. Yeniçerilerin teessüsü, beyan eylediğimiz veçe ile Yeniçerilerin teessüsü Çandarlı Kara Halil'in siyaseti müthişesi neticesidir. Kara Halil'in bu icadı vücuda getirdiği semereler itibariyle Avrupa'nın huzur ve asayişi için Schwarz'ın top barutunu ihtirağından bir kat dehşetli bir darbe teşkil eyledi. Bu ordu Hini teşkilinde Yeniçeri, yani yeni asker tesmiye olundu. Bu isim bilahare Avrupa müverrihleri tarafından Janisre tahvil edilmiştir. Genç Yeniçeriler şiddetli rüesanın taht idaresinde bulunarak her şeyden evvel itaate, yorgunluğa, açlığa tahammül etmeyi öğrenirlerdi. İtaat ve şecaatlerinin mükafatı terakki-i muhakkak idi. Bundan dolayı Yeniçeri ordusunun Avrupa ve Asya'da ihraz eylediği parlak muzafferiyetler, müddeti kalile tarafında müessisin tahminde isabetini ispat eyledi. Yeniçeri ordusu Memaliki Osmaniye'de pek ziyade tevsi etmiş bir tarikatın müessisi bulunan Derviş Hacı Bektaş'ın beyaz keçe küllahını kabul etti. Bu da şu suretle vuku bulmuştur. Bir gün Orhan mahiyetinde bu muhtedilerden birkaç kişi bulunduğu halde Amasya civarında Suluca Kenaryon karyesinde ikamet eden Hacı Bektaş'ın nezdine giderek yeni ordusu için dua etmesini ve bir sancak ile de bir isim vermesini talep eyledi. Şeyh abasının kolunu askerlerden birinin başına öyle bir suretle vaaz etti ki kolun ucu askerin sırtına kadar sarktı. Bade bir sedai ilhümmâ-i keşfi istikbal tarzında şu sözleri söyledi. Tesis ettiğiniz ordu Yeniçeri tesmiye edilecek. Yüzü ak ve parlak, kolu müthiş, kılıcı keskin, oku tez olacak. Bütün muharebelerde galip çıkacak ve daima muzafferiyetle avdet eğleyecektir. Dipnot 3, Neşri-i Âli, sayfa 24 ve 44. Hammer, cilt 1, adı geçen eser, sayfa 139. Çeşitli gerekçeler ileri süren kimi tarihçi, yazar ve araştırmacılar, Neşri tarihinde anlatılan ve Hammer tarafından da benimsenen bu olayın mümkün olamayacağını ileri sürüyorlardı. Bu yazar ve bilim adamlarından bazıları Yeniçerilerin kurulduğu tarihten önce Hacı Bektaş'ın vefat etmiş olduğunu, dolayısıyla böyle bir olayın hayal mahsulü olduğunu belirtiyorlardı. Bilimsel bakımdan olmamakla birlikte Aşık Paşazade de reddedenler arasında yer alıyordu. Sual: bu Bektaşiler iderler kim, Yeniçerilerin başındaki taç Hacı Bektaş'ınkidir derler. Cevap: yalandır ve bu Berkhot Bilecik'te Orhan zamanında zahir oldu. Aşık Paşazade adı geçen eser sayfa 205. Görüldüğü gibi Aşık Paşazade sadece Yeniçeri başlığı konusundaki iddiayı reddediyor. Buna karşılık Orhan Gazi'nin devşirmelerini Hacı Bektaş'a götürmesi konusu ile ilgili bir şey kaydetmiyordu. Unutmamak gerekir ki Aşık Paşazade anlaşıldığı kadarıyla karşı olduğu Bektaşilikten iğneleyici ve keskin bir dille bahsediyordu. Bengi ve zenki, toplak ve zoplak ve şeytani adetler bunlarda çoktur. Ve bu halk bilmezler anı şeytan mıdır veya Rahman mıdır? Aşık Paşazade tarihi adı geçen eser sayfa 206. Diğer taraftan Reşat Ekrem Koçu Hacı Bektaş'ın Osman Gazi'yi bile görmediğini ileri sürüyor, dolayısıyla Yeniçeri meselesinin sadece efsane olduğunu kaydediyordu. Yeniçerilerin pirimiz dedikleri Hacı Bektaş Veli 13. asrın ikinci yarısında ölmüş, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'yi bile görmemişti. Hazretin ilk Yeniçerilerin başına beyaz keçeden börk giydirmesi ve onları kazan-ı şeriften kendi eliyle çorba dağıtması birer efsanedir. Yeniçeriler, Reşat Ekrem Koçu, Koçu Yayınları, İstanbul 1964, sayfa 90. Reşat Ekrem Koçu'nun bu yaklaşımına karşılık Aşık Paşazade tarihine yazdığı dipnotta Ali Bey şunları belirtiyordu. Hazreti Bektaş hali hayatında Sultan Orhan tarafından kendisine bina edilen dergahın meşihat ve tevelliyatını Hatun Ana'nın Hoca İdris'ten mütevellit evladına vasiyet etmiştir. Aşık Paşazade adı geçen eser sayfa 205, dipnot no 3. Bu dipnota göre de Hacı Bektaş ile Sultan Orhan münasebet halinde bulunuyordu. Kaldı ki her ikisinin temas halinde olup olmamaları da o denli büyük bir önem taşımıyordu. Zira sonuç olarak Anadolu Türkmenlerinin genellikle rağbet ettiği heterodoks akım ve tarikat mensuplarının şemsiyesi altına girdiği, Bektaş hareketi ile edebali Osman Gazi'nin kurduğu devletin silahlı gücü bir odakta buluşuyor ve o andan itibaren Osmanlı merkezi otoritesi Ön Asya'da geniş bir destek ve taban buluyordu. Diğer beyliklerin otoritesi altında ezilen, kovuşturulan ve katledilen heterodoks Türkmenler, Osmanlı otoritesi altında kendi kimliklerini ve varlıklarını gerçekleştirme olanağına kavuşuyorlardı. Böylece Bektaşilik yönetimle özdeşleşme ve yönetimi etkileme cephesine önemli bir kazanım elde ediyordu. Ancak Bektaşilik diğer cephede, yani çeşitli sapmalar gösteren yine heterodoks akım ve tarikatların etkisinden kurtulamıyor, onları kendi potasında eritirken onların olumsuz gelenek ve örflerini de bünyesine katıyordu. Nitekim Bektaşilik bu sapmalardan ilkini 15. yüzyılın başında yaşıyordu. Hiç şüphe yok ki Bektaşiliğin kuruluş sürecinde rol oynayan abdal ve dervişlerden bazıları kalenderi yedi. Hatta Hacı Bektaş'ın bile bir haydari olduğu belirtiliyordu. Hacı Bektaşi Veli Baba İlyas'a intisap etmeden önce aslında bir haydari derviş olduğu için Suluca Karahöyük'teki zaviyesinde bu yön ağırlıkta olmuş ve bu bir müddet sonra bu zaviye bir haydari zaviyesi niteliğine bürünmüştür. Ahmet Yaşar Ocak adı geçen eser sayfa 65. Bektaşilikteki kalenderi köken bununla sınırlı kalmıyor, diğer bazı Bektaşilerin de aslında kalenderi kökenden geldikleri iddia ediliyordu. Abdal Musa'nın müridi Kaygısız Abdal, Seyyid Ali Sultan, Kızılderili ve Sultan Şücaüddin Din gibi 14. yüzyılın son çeyreğiyle 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamış kalenderi şeyhleri veya Rum Abdalları, başka bir deyişle Proto Bektaşiler vardır. Ahmet Yaşar Ocak adı geçen eser sayfa 88. Kaldı ki Abdal Musa Bektaşiliğin tesis edilmesinde çok önemli bir rol oynuyordu. Hacı Bektaş Kır şehrine gelerek Hatun Ana'yı evlat ediniyordu. Keşiflerini ve kerametlerini ona öğretiyordu. Hacı Bektaş neyi var nesi yoksa Hatun Ana'ya bırakıyordu. Bir iddiaya göre Ön Asya'ya Hacı Bektaş ile beraber gelen, başka iddialara göre ise bir kalenderi şeyhi olan Abdal Musa, Hacı Bektaş'tan sonra Hatun Ana'ya bağlanıyordu. Bu zamanda Bektaşilik tarikatında şeyhlik ve müritlik söz konusu değildi. Hatun Ana Hacı Bektaş için bir mezar yaptırıyor, Abdal Musa da bu mezarın çevresine yerleşiyordu. Aşık Paşazade adı geçen eser sayfa 205. Abdal Musa'nın babası Gazi Hasan Atay'dı. İddiaya göre Hacı Bektaş ile akrabalığı bulunuyordu. Abdal Musa'nın annesi Ana Sultan, kız kardeşi ise Hüsniye Bacı'ydı. Abdal Musa Sultan ve Velayetnamesi, Adil Ali Atalay, Vakti Dolu Can Yayınları, İstanbul 1997. Sayfa 34. Abdal Musa hakkında Operatör Doktor Bedri Noyan Dede Bağ makalesi. Babası da gazi olan Abdal Musa, Orhan Gazi zamanında savaşlara katılıyor. Bir iddiaya göre Bursa'nın fethinde Geyikli Baba ile birlikte hazır bulunuyordu. Kaldı ki Aşık Paşazade Abdal Musa'nın fiilen savaşlara ve asker arasına karıştığını kaydetmekle kalmıyor. Aynı zamanda Hacı Bektaş'ın abasına atfedilen Yeniçeri başlığı konusunda Abdal ile ilgili şu bilgiyi de ilave ediyordu. Abdal Musa Orhan zamanında Gaza'ya geldi ve bu Yeniçerilerin arasında bile yürüdü ve bir Yeniçeri'den bir eski börk diledi. Yeniçeri dahi virdi. Yeniçeri üsküfünü çıkardı, bunun başına giydirdi. Abdal Musa vilayetine geldi, ol börk bile başında, sordular kim bu başındaki nedir. Ol itti buna elfdirler. Dipnot no 4, her iki nüshada elf suretinde ise de doğrusu elfidir, dedi. Vallah bunların Yeniçerilerin taçlarının hakikati budur. Aşık Paşazade adı geçen eser sayfa 205-206. Bektaşi ananesindeki 12 posttan 11.si Ayakçı Şah Abdal Musa'ya ait bulunuyordu. Prof. Dr. Fuat Köprülü adı geçen eser sayfa 38, dipnot no 46. Pir evindeki Hacı Bektaş ilçesindeki merkez dergah, hizmet postuna ayakçı postu deniyordu. Ayakçılık abdallık mertebesi anlamına geliyordu. Hiç şüphe yok ki Abdal Musa da pir gibi bazı heterodoks akım ve eğilimlerin benimsediği sapmalara karşı iyi ahlakı, doğruluğu, dürüstlüğü savunuyor, bu erdemleri yerleştirmeye çalışıyordu. Abdal Musa kendi dergahını Antalya Elmalı'da Tekke Köyü'nde kuruyordu. Pir'in diğer halifesi olduğu ileri sürülen bir iddiaya göre Abdal Musa ile kardeş olan Seyyid Ali Sultan da Rumeli'ye giderek Dimetoka'da büyük bir dergah kuruyordu. Bunlar aynı zamanda Bektaşiliği bir tarikat haline getiriyor ve Hacı Bektaş'ın çizdiği yolda arkadan gelenleri eğitmeye çalışıyorlardı. Ünlü kaygısız abdal bu Abdal Musa Sultan'ın yetiştirmesidir. Abdal Musa ve Velayetnamesi adı geçen eser sayfa 37. Pendi Abdal Musa başlığıyla bir çeşit Abdal Musa fütüvetnamesi müritlere şu telkinlerde bulunuyordu. İmdi ol sultanın sırrını sakla, az söyle, sadık ol mümin ol, kavgalı yerden kaç, bilmediğin kişiye yar olma, düşmanlığı sepkat etmiş kimsesine ile, önceleri düşmanlık yapmış kişiyle dost olma, kimsinin müsibetine, düştüğü kötü duruma gülme, kendinden ulu kimesine ile mücadele etme, müstakim, doğru ol, müsibete sabret, sözü düşün de sonra söyle, her sırrı oğlana ve avrete söyleme, İbadete malına güvenme, halim selim ol, münkire gönül verme, evlâ-i ullâhın kelamını münkire deme, kimseye hoş huy deme, dünya için gönlünü mahzun etme, bir kimseden bir şey için dervişlik satma, zahir padişahına karip yakın olma, dünyalık için ehli mansıba varma, mevki sahibi kimselere yüz suyu dökme, meğer irşad ola. Hilaf söyleme, şahit olma. Maslahat için vezir ve ricalin kapısına varma. Bana iyi desinler deyi sofuluk satma. Düşmanına yüz verme. Her bulunduğun hale şükreyle. Cima zinhar etme, belki 40 günde bir sakın ola. Elden gelirse yalnızca nimet yeme. Tarikat pirdaşını ve karındaşını ayrı görme. Evliyaullah'tan ve mürşitten gönlünü ayırma. Haklı davandan ayrılma, ahde vefa et, vaktini zayi etme. Serveri kainat efendimiz ve âli eshabı ve imameyn efendilerimizi daima salavat ile yad et ki Seyyidi Fahri kainat efendimizin şefaatine mahsar olasın. Ehlullah ile muhabbetteyken eyvallah keram ettiniz deyip niyaz etmeli. Muhammed Ali'ye düşmanlık arzusunda bulunan kefere ile sohbet etme. Zira dostlukları zahirdedir, onlara iyi demek olmaz. Ve kendine zinet verme, gönlüne zinet ver. Kalleş pirsiz adamlarıyla yoldaş olma, zira yol erken bozulur. Yavuz ol, zira 24 saat içinde 1000 devre girersin, ol devirlerin herhangi birinde bulunur isen ol sıfata bürünür, haşr olursun. Baki gerçekler demine hu, dost Allah eyvallah. Abdal Musa ve Velayetnamesi adı geçen eser sayfa 45-46. Arasında her ne kadar mafyoz anlayışı yansıtan bazı ilkeler bulunsa da bu telkinler genellikle iyi ahlaklı olmayı ve insanları doğru yola sevk etmeyi amaçlıyorlardı. Buna karşılık bazı heterodoks akım ve tarikatların özellikle de kalenderi ve Şii akımların bazı olumsuz etkileri Bektaşilik üzerinde kendisini gösteriyordu. Bu olumsuz etkiler Bektaşiler üzerinde de baskı oluşturuyordu. Hacı Bektaş Veli'nin vefat etmeden önce resmen bir halife bırakmaması Bektaşilerin derlenip toparlanmasını zorlaştırıyordu. Bu nedenle dışarıdan gelen baskılar da etkili oluyordu. Bu mücadele özellikle 1402 yılında Timur'un ordularının Osmanlıları yenerek Ön Asya üzerinde egemenlik kurmalarıyla birlikte Bektaşiler aleyhine dengeyi bozuyordu. Osmanlı ordusunun bozgun derecesinde ağır bir yenilgiye uğraması sonucu merkezi yönetim iyice zayıflıyor ve Bektaşilerin arkasındaki siyasi destek zafiyet göstererek çözülüyordu. Sorun bununla da bitmiyordu. Ön Asya üzerinde egemenlik tesis eden Moğollar buradaki Türkmen varlığını zayıflatmak amacıyla özellikle İran Sufilerinin yolunu açıyorlardı. Nitekim 15. yüzyılın başında Ön Asya'da bazı heterodoks akımlara mensup şeyh ve dervişler dolaşmaya başlıyorlardı. Bunlar özellikle kalenderilerle iç içe geçiyor, sıra dışı görüşlerini, yaşam biçimlerini ve olumsuz alışkanlıklarını kolayca bunlara aşılayabiliyorlardı. Sırtlarını Moğolların askeri ve siyasi gücüne dayanarak Ön Asya'ya nüfuz etme çabasına giren İran kökenli akımların arasında, hatta başında Hurufiler yer alıyordu. Bir tasavvuf kuramı olarak ortaya çıkan ve Hurufi denilen akım, Kur'an'daki bazı harflere ve sayılara mistik ve simgesel bazı anlamlar yüklüyordu. Bu kuramı 1394 yılında gören İranlı Fazlullah Hurufi bir tarikat durumuna sokuyordu. Fazlullah Hurufi kendi görüşlerini batını yöntemlerle kurup yaymaya çalışıyordu. Hurufiler de insanı Tanrı'nın sureti kabul ediyor, insanı Tanrı'nın kelamı olarak görüyorlardı. Rakamlar ve harflerle insan yüzünü uhrevi analize tabi tutan Hurufiler bu yöntemle insanın yüzünü kainatın bir aynası olarak değerlendiriyorlardı. Nitekim batınilerde de görülen Ali'yi yüceltme davranışı aşırı derecede bunlarda da görülüyordu. Bu bağlamda ağzı ayın, burnu lam, çeneyi de ye harflerine benzeterek insanın yüzünde Ali adını okuyorlardı. Büyük Larus cilt 9 adı geçen eser sayfa 5428-5429. Hurufilere göre bütün insanlar peygambere ve imama bağlıydılar. Peygamberlik Muhammed ile en yüce makama ulaşmış bulunuyordu. İmamlık ise Halife Ali ile olgunluğa erişiyordu. 11. İmam Hasan Askeri son imamdı ve ondan sonra gizli imam dönemi başlıyordu. Mehdi ile başlayan bu döneme uluhiyet dönemi deniyordu. Mehdi ise Fazlullah Hurufi idi. Fazlullah Cavidanname adlı bir eser bırakıyordu. Hurufi bu yapıtında dinsel zorunlulukları ve yükümlülükleri ortadan kaldırıyordu. Bununla da yetinmiyor, telkinleriyle ahlak kurallarını altüst ediyordu. Hurufi dervişlerine ışık deniyor, kalenderi dervişlerine ışık denmesi de buradan kaynaklanıyordu. Tıbyan-ı Vesail'in bahsettiği ışıklar, yani Hurufi dervişleri hakkında 10. asra ait vesikalarda mühim kayıtlara tesadüf olunmaktadır. Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 95, dipnot no 45. Hurufilerin ne olup ne olmadıkları ve sıra dışı eylemleriyle anlayışları ortaya şöyle konuluyordu. 10. asır, o asır şairlerinden Fakir-i Risale-i Tarifat adlı meşhur eserinde onları, ışıkları hakkındaki umumi telakkiyi gösterebilecek olanlar şu tarza tavsif ediyor. Işık oldur ki olamaz hep de hariç, kamu kadınları da ortak gören toplumcu anlayış, luti, eşcinsellik ve beni, esrarkeş, afyonkeş, vu havariç, Ali aşkında yanıp şöyle pişmiş, cihanda 18 kez ton değişmiş, yanında cüradan yani esrar içilen kap yancıklarıdır, sanasın Kerbela kancıklarıdır. Prof. Dr. Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 95, dipnot no 45. Kısacası fakiri hurufi ışıklarını her şeyi ortak kabul eden toplumcular, eşcinseller, esrarkeş, afyonkeşler, Ali Allahçılar defalarca yol ve tavır değiştirmiş insanlar olarak tanınıyor ve onlara dişi köpekler diyerek hakaret ediyordu. Hurufi ışıkları özellikle 15. yüzyıl başında hem İran'da takibata uğradıkları için hem de Moğolların yolu açmaları sonucu Ön Asya'ya geliyor ve dağılıyorlardı. Bu ışıkların arasında Fazlullah'ın baş halifesi olan Ali Yülala da bulunuyordu. Aliül Ala Hacı Bektaş Veli'ye giderek buraya yerleşiyor ve hurufilik faaliyetlerini buradan sürdürüyordu. Aliül Ala da bununla da yetinmiyordu. Hacı Bektaş'ın bir halife bırakmamış olmasından yararlanarak ben Hacı Bektaş'ın halifesiyim diyor ve hilafet iddiasında bulunuyordu. 15. asır esnasında Fazlı Şurufi şakirtleri Anadolu'ya yayılmışlardı. Bunlardan meşhur Aliül Ala'nın Küçük Asya'ya gelerek bir Bektaşi tekkesine yetiştikten sonra hurufilik akidelerini Bektaşilik namı altında neşrettiğini ve vefatı Hicri 822, miladi 1419-1420'de olduğunu biliyoruz. Prof. Dr. Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 95, dipnot no 45. Aliül Ala en kısa zamanda kalenderiler ve Bektaşlar arasında hızla yayılıyordu. Nitekim kalenderiler gibi Bektaşi dervişlerin de ışık denmeye başlanıyor ve torlak sözcüğüyle ışık sıfatı Anadolu'da sık sık duyulmaya başlanıyordu. Dahası ışık sıfatı altında çoğu Bektaşi de kalenderi sırasında sayılmaya başlanıyordu.